Ayrım 21. İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali, sayfa 212. 23. Küçük salonun bütün iskemleleri dolmuştu. Kız ve erkek lise talebeleri, cemiyet mensuplarının akrabaları, Darülfünunlu kızlar ve erkekler gürültülü konuşmalarla yerleşiyorlardı. Reisin odasından çıkanlar kendilerine ön sıralarda teklif edilen yerleri, evvelce oturmuş bulunanları kaldırmamak için kabul etmeyerek arka taraflara geçtiler. Birkaç gayretli genç muhtelif odalardan muhtelif koltuk ve iskemleler sürükleyip getirdi. Cemiyetin amatörlerden mürekkep 6 kişilik orkestrası İstiklal Marşı'nı çalmaya başladı. Herkes ayağa kalkarak dinledi. Bundan sonra ak saçlı reis battaniye perdelerin sol tarafına konan muvakkat geçici bir kürsüye geçti. Hiçbir zaman unutulmayan sürahi ile kristal bardağı yana iterek cemiyetin bir senelik çalışması hakkında uzun bir konferansa başladı. Bu konferans esnasında bir yenilik olarak projeksiyon da gösterilecekti. İki genç battaniyeleri kenara çektiler. Arkada buruşuk bir beyaz perde göründü. Seyircilerin gerisindeki makineyi işletmeye çalışan gençler bir türlü işlerini bitirip başlayamıyorlardı. Reis, resim yeri geldi diye sözünü kesmiş, kenara çekilmişti. Bir üçgüzar elektrikleri söndürdüğü için her tarafta hafif bir mırıltı belirdi. Makinenin başındakiler de evvela alçak sesle münakaşa ederken nihayet birbirlerini azarlamaya, şuradan tut burayı gevşet diye sert emirlere başladılar. Önde oturan birkaç kişi onlara yardıma gitti. Müdür bile dayanamayarak kürsüden ayrıldı ve bir türlü işletilmeyen alete doğru yürüdü. Bu sırada şurasından burasından beyaz ve parlak ışıklar fırlayan siyah ve iri makine, sükunetini kaybetmeden ameliyatın neticesini bekliyordu. Ara sıra karşıdaki beyaz perdede dağınık hayaller beliriyor, iri insan parmakları görünüp kayboluyor ve soluk bir ışık hoplaya hoplaya battaniyeleri ve kürsüyü dolaşıyordu. Nihayet bu dağınık hayallerden biri yavaş yavaş sükunet buldu ve açıldı. Fotoğraf aldırmak için dizilmiş olan bir grup çocuk ile bunların önünde iskemlelere oturmuş, ellerine ve ayaklarına ne şekil vereceklerini bir türlü tayin edemedikleri için acayip vaziyetler almış 5-6 yetişkin adam hazır bulunanların yüzüne güldü. Ortada oturanın reis olduğu görülüyordu. Kendisi nereden çıkardığı anlaşılmayan uzun bir sırıkla perdeyi işaret ederek "Cemiyetimizin giydirdiği çocuklar" dedi. Ömer, Macide, Bedri yan yana oturmuşlardı. Arkalarından muharrir İsmet Şerif'in sesi fısıltı halinde "Çocuk elbiseleri her sene aynıdır. Bayramlarda giydirip sonra saklarlar. Ertesi bayram başkalarına giydirir ve bir resim daha çektirirler" dedi. Ömer hayretle sordu. "Sahi mi?" "Bilmem, herhalde öyle olacak." Bedri arkadaşına eğilerek "atıyor, tenkit etmek, aklınca espri yapmak istiyor," dedi. Ömer kendi kendine "münasebetsizlik" diye mırıldandı. Yeni resimler ve yeni manzaralar gösteriliyor ve reis uzun sopasıyla izah ediyordu. "Cemiyetimizin bahar balosunu şereflendirenler, cemiyetimize 40 lira teberrü eden Ahmet Bey. Şimdi grafikleri göreceksiniz, yurdumuzu bir senede ziyaret edenler. Rakamlar geçen senelerle mukayeselidir. Karınlarını doyurduğumuz fakir çocuk adedi. Hepsine öğleleri sıcak yemek verilmiştir." Konferansın sonlarına doğru bilhassa grafikler kısmında herkes yanındakiyle muhabbete daldığı için hafif bir uğultu başlamıştı. Müdür sözünü bitirir bitirmez elektrikler yandı ve seyirciler gözlerini ovuşturmaya başladı. Daktilo ile yazılıp çoğaltılan programa nazaran şimdi bir monolog vardı. Kısa boylu, dişlek, çökük burunlu ve yüzünden zekadan başka her şey akan bir delikanlı gayet pişkin bir tavırla battaniyelerin önüne çıktı. Etrafını daima güldürmeye alışmış bir aptalın emniyetiyle ve pek laubali bir tarzda seyircileri selamladı ve peltek bir şiveyle monoloğuna başladı. Bir mesire yerinde ve bittabi eski zamanlarda muhtelif milletlere mensup insanların kos helvacı, şerbetçi veya arabacı gibi esnafla olan pazarlık ve münakaşalarını anlatıyordu. Evvela Arnavut'la işe başladı. Gayet acemice bir taklit ile mizah gazetelerinden kapma birkaç cümle söyledi. Ondan sonra gelen tipler Arap, Laz, Çerkez, Yahudi, Ermeni, Rum, Kürt, hepsi Arnavut'un ilk söylediği cümleyi birbirlerinden daha acemice taklitleriyle tekrar ettiler. Salondakilerin en basitinde ve en iyi niyetlisinde bile tahammül edecek hal kalmadı ve komik delikanlı alkışlar arasında battaniyelerin önünden çekildi. Muharrir İsmet Şerif, bütün monoloğun devamınca sahnedekinin nüktelerine pek benzeyen sözlere Macide'nin kulağının dibinde mırıldanmış durmuştu. Macide bir aralık kendi kendine, "Ben bu adamla bir kere mi ne düştüm, biraz evvel de Ömer'le çatıştılar, bu ahbap nereden geliyor acaba?" diye sordu. Zaten bu yüksek fikir muhiti onun üzerinde pek de iyi bir tesir bırakmış değildi. Ömer'le beraber yaşamaya başladıkları ilk günden beri bu meşhur ve kıymetli adamlarda büyük ve fevkalade taraflar o zamana kadar kimsede görmediği meziyetler arıyor. Buna mukabil onların herkesten ayrı olan yegane hususiyetlerinin herkesin riayet ettiği bir takım kaideleri keyiflerince çiğnemekten ibaret bulunduğunu görüyordu. Bu o kadar büyük bir şey miydi? Konuşan arkadaşını dinlememek, terslemek ve alaya almak, sazlı bir bahçede ayaklarını karşısındaki iskemleye dayamak, bağıra bağıra konuşmak, ara sıra etrafındakilere hakaret etmek ve onları küçük görmek pek mi fevkalade bir kabiliyet eseriydi? Aylardan beri hepsi birbirinden aptal ve istidatsız göründüğüne dair deliller getirmekten ve hepsi kendi fikirlerinin doğruluğunu ispattan başka bir şey yapmamışlardı. Macide kendini ne kadar zorlasa kafasında en ufak bir iz bırakmış bir fikir bile hatırlamaya muktedir olamıyor. Sadece falancanın filanca ile kavgası, şunun bununla münakaşası hakkında duydukları ve gördükleri aklına geliyordu. Şimdiye kadar tanıdığı kimselere nazaran bunların bir farkları da insana daha cesaretle, hatta daha küstahlıkla ve ölçüp biçer gibi bakmaları ve gözlerinde parlayan istek kıvılcımlarını saklamaya asla lüzum görmemeleriydi ve Macide bunun büyük adamlıkla alakasını bir türlü bulamıyordu. Mesela önlerindeki sırada oturan ve bir zamanlar Sazlı Bahçe'de ziyafet vermiş olan Muharreş Hüseyin Bey, yanında oturduğu zayıf ve gözlüklü kıza böyle bir yerde hiç de münasip olmayan tavırlarla sokuluyor, onunla konuşurken hemen üstüne atılacakmış gibi burun delikleri büyüyüp gözleri mahmurlaşarak bakıyor ve münevver genç hanımın gayet ehemmiyetle söylediği şeyleri dinleyeceği yerde gerdanını ve dudaklarını süzüyordu. Bu sırada yanlara çekilen battaniye perdelerin ortasında gözleri yaşartan bir facia oynanıyordu. İstidatsız bir heveskar tarafından yazılan üç perdelik ve korkunç bir piyes, istidatsız ve bilgisiz heveskarlar tarafından temsil ediliyordu. İçlerinden birkaçına istidatsız demek belki biraz haksızlık olurdu. Çünkü kendilerini tam manasıyla vererek araya toplanan insanlara müessir olmak, bir şeyler göstermek istedikleri belliydi. Fakat ölçülemeyecek kadar büyük bir bilgisizlik, görgüsüzlük, kötü numuneleri taklit etme zarureti ortaya koydukları eseri acınacak bir hale sokuyordu. Kimisi burnundan konuşarak daha büyük bir sanatkar olmaya çalışıyor, kimisi seyircilere dönüp avaz avaz bağırırsa daha tesirli olacağını sanıyordu. Beyaz bir karyolada açlıktan ve veremden harap bir halde yatan delikanlı ise mütemadiyen midesi bulanıyormuş gibi yüzünü buruşturup yutkunuyor ve bu mimiklerin seyirciler üzerindeki intibağını görmek için de kendi sözü olmadığı zamanlarda gözlerini büzerek alacakaranlığa doğru bakıyordu. Bu hastanın annesi olarak sahneye çıkan kadın bütün makyajına, uzun yeldirmesine ve beyaz başörtüsüne rağmen yaşlı bir anne değil, ince, şımarık, sesli bir kızcağızdı. Piyesin en sonunda ölü oğlunun yatağına kapanırken çıkardığı ve yarı yerde yırtılıp çatallaşan feryat, seyirciler arasında az daha umumi bir kahkaha koparacaktı. Buna rağmen alkışlar asla kuvvetsiz değildi. Macide tekrar sıkılmaya başlamıştı, hem etrafındakilere hem sahnedekilere sinirleniyordu. Ömer'e gitmeyi teklif edecekti fakat onun da sınıf arkadaşlarından bir kızla konuşmaya başladığını gördü ve sesini çıkarmadı. Bu sırada cemiyetin 6 kişilik orkestrası ortaya çıktı. Macide neler çalacaklarını ve nasıl çalacaklarını merak ederken kulakları yırtan bir sesle mevsim modalarından bir dans havasının başladığını gördü ve bütün vücudunu bir titreme kapladı. Güftesiyle bestesi rezillikte birbirine taş çıkaran bu parçayı orkestra sanatkarları aslında olduğundan daha feci bir hale sokmak için bütün gayretlerini sarf ediyorlardı. Hepsinin yanlış ve birbirine uymadan çaldığı yetmiyormuş gibi Beyoğlu barlarındaki okkabazlıkları da tekrara kalkıyorlardı. Birisi davula vururken tokmağa taklak attırmak istiyor. Öteki mukavva bir boruyla İngiliz şivesiyle gel yanıma, gel canıma, gel kanıma diye bağırıyor ve fevkalade yapmacık bir gülümseme ile kırıtarak seyircileri aşinalık ediyordu. Müzik bitince Macide geniş bir nefes aldı. Ayağını sıkan bir kundurayı çıkarmış gibi oldu. Ömer'in arkadaşıyla olan mükalemesini, konuşmasını keserek sonuna kadar kalacak mıyız dedi. Bu sualine Ömer'den evvel İsmet Şerif şu cevabı verdi. Aman hanımefendi, bu kadar erken kaçılır mı? Evde bekleyenleriniz yok. Pek nefis şeyler değil ama çocukları mazur görmeli. Hepsi amatör, bir şeyler yapmak istiyorlar. O bunları söylerken Macide kendi kendine Allah Allah diyordu. Demin arkamda dırdır söylenen ve insafsızca nükteler yapan kendisi değil miydi? Bu anda Profesör Hikmet Ömer'e döndü. Bak aklıma geldi. Hazır buradayken Macide Hanım kızımız da bir şeyler çalsın. Böyle yüksek bir müzisyeni her zaman bulamayız dedi. Macide dehşet içinde kocasının koluna yapışarak mırıldandı. Çıldırdın mı? Ben böyle yerlerde bir şey çalabilir miyim? Ömer gülerek. Ben teklif etmedim yahu. Neden çıldırayım? Hikmet'e söyle dedi. Bu münakaşayı duyan cemiyet reisi de gelmişti. Israrla iştirak etti. Fakat Macide'nin nasıl kat'i olarak reddettiğini görünce vazgeçti. Bu sırada ön taraflarda oturanlardan birkaçı başka bir zavallı bulup yakasına sarılmışlardı. Uzun beyaz sakallı, mevsimin yaz olmasına rağmen pardesülü bir zata hararetli bir şeyler teklif ediyorlardı. Profesör Hikmet, eski şeyhlerden Ali Haydar Bey diye Macide'ye izahat verdi. Bakın siz çalmadınız ama ona çaldıracaklar. Fevkalade güzel neyüfler. Herkesin tanıdığı ve bu civarda oturduğu anlaşılan ihtiyarı adeta zorla sahneye götürdüler. Altına bir iskemle sürdüler. Adamcağız ince ve beyaz dudaklarında hazin bir gülümsemeyle deve tüyü rengindeki pardesüsünün iç tarafına asılı duran nısfiyeyi torbasından çıkardı. Birkaç kere parmaklarını gerip perdeler üzerinde oynattıktan sonra çalmaya başladı. Macide bütün dikkatini ona vermişti. İlk çıkardığı sesten itibaren gözlerini kapayan eski şeyh, etrafının hiç farkında olmadan büsbütün başka bir dünyaya çekilerek çalıyordu. Gözlerini açıp bir bakınsa şimdi içinde bulunduğu muhitle nasıl her türlü alakasının kesilmiş olduğunu derhal görürdü. Biraz evvel kendisini zorla sahneye itenler de dahil olduğu halde kimsenin ona kulak verdiği yoktu. Bir kısmı canı sıkılmış bir tavırla oturduğu yerde kıpırdanıyor ve iskemleyi gıcırdatıyordu. Bir kısmı da eski usul üzere civarındakilerle konuşup şakalaşıyordu. Macide ihtiyarın çaldıklarını tam manasıyla anlayamadığı halde onu dinlemekten garip bir zevk duyuyor, pek alışık olmadığı bu sesler kulağına hiç de fena gelmiyordu. Yalnız biraz evvelki müzik maskaralığından sonra ve böyle bir dinleyici kütlesi karşısında onun aksakallarını kımıldatarak ve buruşuk dudaklarını nısfiyenin siyah beşbaresine titreterek kendini unutması acınacak bir manzaraydı. Bu adam kim olursa olsun, ister bir kıymeti bulunsun, ister bulunmasın, yaptığı işi kendini vererek ve ciddi olarak yapıyordu. Hiçbir işi ciddiye almayan ve her şeyi sadece gösteriş olarak yapan bir kalabalığın ortasında bütün mevcudiyetiyle hazin bir tezattı. Macide Ömer'i dürterek, ''Bu adama yazık'' dedi. ''Zavallıyı ortaya çıkarıp yormaya ve eğlence etmeye ne hakları var?'' Ömer, ''Doğru haklısın'' dedi ve hemen arkasına döndü. Macide kocasının bu haline canı sıkılarak biraz eğildi ve Ömer'in yanındaki kızla pek hararetli bir fısıltıya dalmış bulunduğunu gördü. Bir müddetten beri devam ettiği halde ona garip görünmeyen bu ahbaplık bu sefer onu düşündürdü. ''Hadi kalkalım daha fazla oturamayacağım'' diyecekti. Buna vakit kalmadan nısfiye çalan adam taksimini bitirdi. Eliyle alnının terini silerek ve etrafındakilerin biraz da alayla karışık olan tebriklerini ciddiye alarak yerine geçti oturdu. Cemiyet reisinin bir teşekküründen sonra müsamere bitti. 24. Macide artık eve döneceğiz diye seviniyor. Bir taraftan da Ömer'in arkadaşları ve muhiti hakkında edindiği ve günden güne kuvvetlenen kanaatlerin tesiriyle içinde hafif fakat devamlı bir üzüntü hissediyordu. Oturduğu yerden kalkmış bahçeye çıkmıştı. Ömer'in gelmesini bekliyor ve o yanındaki kız herhalde eski arkadaşlarından olacak. Bana takdim bile etmedi, münasebetsizlik. Belki de unutmuştur, ne acayip çocuk diye söyleniyordu. Bu sırada Ömer diğer arkadaşlarıyla beraber konağın camekanlı kapısında göründü. Birkaç ayak merdiveni inerek Macide'nin yanına geldi. Bu vakitten sonra tramvay bulamayız, yayan gideceğiz. Zaten arkadaşların birçoğu da o tarafa doğru geliyorlar, biraz hava alırız dedi. Macide içeride gördüğü kızın da beraber olduğunu fark edince sordu. Bunlar da bizim taraflarda mı oturuyorlar? Hayır, bilmem. Herhalde şöyle bir gezinti yapacaklar. Macide kocasına dikkatle baktı ve bir şey söylemedi. Ömer kabahatli olan bir insan haliyle, ''Kusura bakma karıcığım, içeride biraz seni ihmal ettim. Eski arkadaşlar, aylardan beri görüşmedik. Ömrümün 4-5 senesi hep bu muhitte geçti. Derslerden, hocalardan bahsettik. Ne bileyim, şundan bundan konuştuk. İsmi Ümit'tir. Sana hiç bahsettim ve bir zamanlar bizim Profesör Hikmet talip olmuştu.'' Macide, ''Bilmiyorum.'' dedi. Ömer'in bu kadar izahat vermesine lüzum olmadığını hissediyordu. Belki de bu izahatın doğruluğundan şüphe ediyor veya doğru olmasını istemiyordu. Ömer'in içinde eski günlerin, eski hatıraların tekrar canlanması herhalde tehlikeli bir şeydi. O zaman şimdiki hayatlarını tekrar sıkıcı bulmaya başlayabilirdi ve kendi kendine ''Şimdi de sıkıcı bulmadığı ne malum?'' dedi. Ömer'in yavaşça yanından uzaklaştığını, geriden bir grup halinde gelen arkadaşlarının arasına sokulduğunu fark etti. Beyazıt'a doğru yürüyorlardı. Vakit pek ilerlememişti ancak gece yarısı olabilirdi. Fakat rutubetli ve yapışkan bir hava sokakları doldurmaya başlamıştı. Macide biraz geri kaldı ve ağır ağır yürüyen grubun arkasına geçti. Ömer karısının bu hareketini fark etmedi. Ümit dediği kızla yan yana gidiyor ve kendisine mahsus hararetli tavırlarıyla saçları yine gözlüklerinin üstüne dökülerek bir şeyler anlatıyordu. Macide arkada tek başına gelen bir kişi daha bulunduğunu gördü ve bunun Bedri olduğunu derhal anladı. Hiçbir şey söylemeden birbirlerine yaklaştılar ve yürümeye başladılar. Öndekilerle aralarında 6-7 adım bir mesafe vardı. Macide müsamere başladıktan sonra Bedri'yi görmediğini hatırladı. "Siz hep orada mıydınız?" diye sordu. "Evet, hep oradaydım, yalnız biraz arkada oturuyordum. Sonra o piyes başlayınca dayanamadım, odalardan birine girdim. Nısfiye sesini işitince tekrar başımı çıkartıp baktım. Zavallı Şeyh Efendi'nin halini görünce tekrar odaya çekildim. Ben böyle yerlere gelmekten pek hoşlanmam. Yalnız Profesör Hikmet sizin de geleceğinizi söylemişti." Sonra bildiği bir şey varmış da artık saklamayacakmış gibi bir tavır aldı ve sordu. "Niçin bunlarla beraber gidiyorsunuz? Niçin ayrılmadınız?" Macide omuzlarını silkerek, "Ne bileyim, Ömer öyle istedi. Hep beraber karşıya geçecekmişiz," dedi. Bedri tereddüt içindeydi. Profesör Hikmet'in bazı sözleri bende bu akşam iyi niyetleri olmadığı şüphesini uyandırdı. "Acaba beraber gitsem mi?" diye düşündü. Sonra farkında olmadan mırıldandı. "Benim karışmaya ne hakkım var? Kocası yanında." Macide hemen sordu. "Ne dediniz?" Bedri kendini toparladı. "Hiç, düşünüyordum," dedi. "Ben burada ayrılayım. Allah'a ısmarladık." Genç kızın elini sıkarken tekrar durakladı. Hala karar veremiyordu. Gitmek ve Macide'yi bu adamlarla yalnız bırakmak, nedense ona bir vazifeden kaçmak gibi geliyor. Fakat bir taraftan da kimsenin kendisine böyle bir vazife vermemiş olduğunu düşünüyordu. Nihayet hiç değilse bir şey söylemiş olmak için, "Ömer'e dikkat edin, o sizi değil, siz onu korumalısınız," dedi. Sonra acele acele ve gayet yavaş bir sesle devam etti. "Bana ne zaman ihtiyacınız olursa yardıma hazırım, unutmayın." Ve öndekilere veda etmeden ayrıldı, yan sokaklardan birine saptı. Macide bir müddet düşüncelerini derlemeyerek dalgın dalgın yürüdü. Evvela Bedri'nin sözleri aklına geldi. Onun kendi kendine söylenirken "kocası yanında" dediğini duymuştu. Ömer'i korumak ne demekti? Bedri'ye neye ihtiyacı olacaktı? Sonra Bedri'nin evinin buralarda olmadığı, onun da kendileri gibi Beyoğlu'nda Cihangir taraflarında oturduğu aklına geldi. "Neden beraber gelmedi de hemen ayrıldı? Hep aynı yoldan gidecek değil miyiz?" dedi. Öndekilerle arası 25-30 adım kadar açılmıştı. Sokağın alacakaranlığında gömülerek mercan yokuşundan aşağı yuvarlanan kalabalıktan kahkahalar yükseliyordu. Macide düşündü. "Ömer benimle olduğunu unuttu bile. Artık onun böyle huylarına kızmıyorum, alıştım. Hiçbir fena niyeti olmadan sahiden unutuyor. Şu veznedar meselesini bile ne çabuk unuttu. Ben zavallı adamı merak edip ne oldu diye sormak istedim, derhal lafımı kesti. O günkü halinden sonra Nihatlarla yüz yüze bakmaz sanıyordum. İkinci gününden ahbaplığa başladılar. Pek hoşlandığı için filan değil, yapamıyor işte. Hiçbir şey yapmaya karar veremiyor. İnsan bir karar vermekten bu kadar korkar mı? Belki neden böyle düşünüyorum, ben de bazı kararlar vermekten korkmuyor muyum?" Bu sırada yanında birinin belirdiğini hissetti. İrkilerek sol tarafına baktı. Profesör Hikmet öndeki gruptan ayrılmış, duvarların karanlığına sinmiş ve görülmeden geride kalmıştı. "Niçin yalnız yürüyorsunuz? Bedri Bey neden böyle çabukça ayrıldı?" dedi. Macide'nin kafasından "demek benim arkada bir müddet Bedri ile yürüdüğümü görmüş" düşüncesi geçti ve ancak ondan sonra profesörün sualinde gizli bir manalı bir taraf, "ben bazı şeyler biliyorum" demek isteyen bir tehdit edası bulunduğunu fark etti. Dişlerinin arasından "köpek" diye mırıldandı ve yanındakinin sualini cevapsız bıraktı. Ömer'e hiç kızmak istemediği halde yavaş yavaş içinde bir can sıkıntısı belirmeye başlamıştı. Profesör Hikmet, Macide'nin soğuk halini görünce derhal ciddi meseleleri, etrafındakilerde büyük bir hürmet ve hayranlık uyandırdığını zannettiği ilmi mevzulara dönmüştü. Ara sıra arkadaşlık duygusunun asaletinden, faziletinden, muhtaçlara yardımın verdiği ruhi rahatlıktan da bahsediyor ve kemik saplı bastonunu hızla kaldırımlara vurarak hükümlerini kuvvetlendiriyordu. Bu sırada köprüye gelmişlerdi. Öndeki grubun durakladığı, o civardaki otomobillerden birkaçının motorlarını harekete getirerek onlara yaklaştığı ve bir takım insanları alıp gittiği görüldü. Macide adımlarını hızlandırdı. Yaklaştıkça orada bir otomobilin yanında iki kişiden başka kimse bulunmadığını fark etti. İçinde ani bir telaş başladı fakat yanındakine hiçbir şey belli etmek istemediği için sesini çıkarmıyordu. Daha 10 adım öteden Muharrir Hüseyin Bey'in sesi geldi. "Hadi çabuk profesörcüğüm, ve sonra gelenleri iyice seçince, "O, demek hanımefendi de bizim arabaya kaldı. Ömer Bey öndekilerden birinde, şimdi yetişiriz," dedi. Macide'nin başı ağrımaya başlamıştı yahut öyle zannediyordu. Söyleyecek bir kelime bulamadı. Unutulmuş, bırakılmış bir kadın muamelesi görmek ona ağır gelecekti. Bir hadde kadar her şeyi tabii telakki etmeye karar verdi ve sadece sordu. "Nereye gidiliyor?" Hüseyin Bey müsamereden beri yanından ayırmadığı gözlüklü genç kızı otomobile iterek, "Öyle ya, siz arkadaydınız. Ben deniz arkadaşları şöyle biraz eğlenelim diye davet ettim. Beyoğlu'nda çalgı olan bir yere gideceğiz. 5-10 dakika oturur dans edenleri seyrederiz. Ömer Bey muvaffakat ettiler. Artık siz oyun bozanlık etmezsiniz." Macide'yi ve Profesör Hikmet'i arabaya koyduktan sonra kendisini büyük bir tevazuyla şoförün yanına oturdu. Macide sağ tarafındaki gözlüklü kızdan ortalığa yayılan esans kokusu ile Profesör Hikmet'in kemikli dizi arasına sıkışmıştı. Başındaki ağrı hakikatte mevcut olsun veya olmasın herhangi bir şey düşünmesine imkan vermiyordu. Muharrir Hüseyin Bey sol kolunu oturduğu yerin arkasına dayamış ve kendisine doğru uzanan gözlüklü ile muhabbete dalmıştı. "Profesör Hikmet, siz hiç böyle yerlere gittiniz mi? Pek kibar yerdir. İnsan ara sıra zihni meşguliyetlerden ayırıp buralarda dinlenmelidir." "Buraları bilmedikten sonra İstanbul'da yaşıyorum denilmez," gibi sözlerle kulağının dibinde mırıldanıp duruyordu. Otomobil durunca hepsi aşağı indiler. Macide ortalıkta kimseleri görmedi. Karşılarında elektrikli ilanlarla süslü bir bar vardı. Aklından "ben girmeyeceğim" demek geçti. Fakat düşündü. Ömer'i dışarı çağırtmak, onunla münakaşa etmek, eve gidinceye kadar bu münakaşayı devam ettirmek, sonra günlerce hem ya Ömer dayatır ve gelmezse, böyle yapması da pek muhtemeldi ve o zaman da bu adamların arasında ne kadar zavallı vaziyete düşebilirdi. Bu son ihtimal tereddütünü kırdı. "Biraz oturduktan sonra Ömer'i alır çıkarım, bir kere de görmüş olurum," dedi. Asıl kızdığı şey böyle bir yere gitmek değil, Ömer tarafından sokakta başkalarının eline bırakılıvermekti. İçeride daha evvel gelen arkadaşları tarafından birkaç insanın kapatıldığını gördüler. Ömer Macide'yi fark edince şaşalar gibi oldu. Pek yan yana oturduğu Ümit'i bırakarak ayağa kalktı ve karısını karşıladı. "Macide, kusura bakma, ben otomobillerden birine tıktılar ve senin için diğer bir arabayla gelir dediler. Gel, gel otur yanıma," dedi. Macide onun gelir gelmez bir şeyler içmiş olduğunu anladı. Birdenbire içinde müthiş bir yorgunluk ve hareketsizlik hissetti. Bu akşam hiçbir şey yapmaya, hiçbir şey söylemeye muktedir olamayacağını düşündü. Her şeyi lüzumsuz ve manasız saymaya başlamıştı. Bu histen biraz korktu. Aynı şeyleri bir kere daha, başka bir yerde duyduğunu zannediyordu. Nerede? Bunu bir türlü hatırlayamıyor fakat bir takım fena hadiselerle alakası bulunan bir duygu olduğunu seziyordu. Ruhu sahili kıza ittikten sonra denize doğru hoplaya hoplaya açılan bir sandal gibi bütün etrafındakilerden ve bilhassa Ömer'den uzaklaşıyordu. Yalnız bu uzaklaşma gitgide yavaşlayacağı yerde hızlanıyor, akıntıya kapılmış gibi başını alıp gidiyordu. Geride bıraktığı her şey süratle sisleniyor ve derhal unutuluveriyordu. Ömer'in yüzünde sarhoş ürpermeler dolaşarak Ümit'e eğilmesini ve ona bir şeyler söyleyip gülmesini bir yabancıya ait şeylermiş gibi sükunet ve dikkatle seyretmeye başladı. Yüzünden zeki olduğu anlaşılan genç kız Ömer'i merakla dinler gibi görünüyor ve ara sıra göz ucuyla Macide'yi süzüyordu. Bu kaçamak bakışlarda biraz da gurur bulunduğu Macide'nin gözünden kaçmadı. Kocasının kendi yanında bir başkasına bu kadar musallat olması, o başkası için herhalde hoş bir şeydi. Macide onların pek yavaş olmayan konuşmalarına kulak vermek istedi fakat söylenen sözleri anlamadı. Ömer bir takım garip teşbihler, dolambaçlı cümlelerle genç kızı bir şeye inandırmaya çalışıyor, öteki ise aynı neviden cevaplarla bir şeyi kabulden kaçıyordu. Macide Profesör Hikmet'in kendisine uzattığı bir bardağı acılığına rağmen gözlerini yumarak bir defa da içti. Genzi ve yemek borusu tutuşur gibi oldu. Biraz sonra midesinden başına doğru hafif ve tatlı bir duman yükselmeye başladı. Dudaklarının kenarında kendisiyle alakası olmayan bir tebessüm bulunduğunu pekala fark ediyor fakat bunu oradan uzaklaştırmaya muktedir olamıyordu. Gözlerinin etrafında gezdirince hayret etti. Uzaktaki masalarda iyi giyinmiş yaşlı kimseler oturuyordu. Yanlarında yarı çıplak kadınlar vardı. Kocasının yüzüne baktı ve Ömer karısına dönerek "Bunlar bar artistleri, birazdan numara yapacaklar," dedi. Bu sırada muharrir İsmet Şerif yerinden kalkarak o masalardan birine doğru gitti. Ömer sırıtarak "Bak yüzsüze," dedi, "heriflere dalkavukluk edecek. Bir mecburiyeti de yok ya, hu işte." Hakikaten büyük muharrir yerlere kadar eğildikten sonra mühim zatların yanındaki bir iskemleye oturacak kısmının ancak dörtte biriyle ilişmişti. Macide onun karşısındakini bar kızlarına bile lüzumundan fazla itibar ettiğini ve bunun kızlardan ziyade diğerlerinin hesabına kaydedilmesi lazım geldiğini görüyordu. Bu muharicin Hüseyin Bey'e karşı aldığı tavır da biraz acayipti. Arkasından daima aptal bulduğu, yazılarıyla alay ettiği bu adama adeta yaltaklanıyordu. Ateşli yazılarında insanların bütün zaaflarına şiddetle hücum eden ve Nihat'ın yamakları tarafından en yüksek ve kahraman muharrir olarak göklere çıkarılan bu adamın iki kadeh rakı veya muhtemel bir lütuf için böyle yerlere kapanması aklın alacağı şeyler değildi. Herhalde ortada başka ve yalnız kendisine malum sebepler de vardı. Fakat ne de olsa insanın içinde hafif bir tiksinme ve herhangi bir kuvvetli bir sebebin dahi bu kadar köpekleşmeyi mazur gösteremeyeceği yolunda bir düşünce daima mevcut kalıyordu. Şair Emin Kamil de başka masalarda başka ahbaplar bulmuş ve onların yanına gitmişti. Macide içtiği üçüncü bardağın tesiriyle biraz daha gevşemiş ve dudaklarındaki tebessüm şakaklarına kadar yayılmıştı. Kendisi de dahil olduğu halde her şeye yabancı gözlerle bakıyor ve kendisi de dahil olduğu halde her şeyi bir parça gülünç buluyordu. O zamana kadar hiç görülmeyen neşeli ve kıpkırmızı bir yüz ve yüksek bir sesle Profesör Hikmet'e sordu. Bu genç şairin gittiği masada oturanlar kim? Adam akıllı sarhoş olmaya başlayan profesör kirpiksiz gözlerini büzerek baktı. Ha, bizim aptallar. İlan şirketi umum müdürü Hayrullah Bey'in oğulları müthiş zengindirler, ömürleri buralarda geçer. Biraz sonra o masadan doğru kahkahalar yükselmeye başladı. Şair Emin Kamil viski bardağını havaya kaldırırken bir şeyler söylüyor, bütün masa kızlarla beraber katıla katıla gülüyordu. Profesör Hikmet içtiği zaman çok hoş sohbet olur. Onun için böyle meclislerde pek sevilir ve aranır. O da bedavadan sarhoş olur ve eğlenir. Hüseyin Bey buraya yanında getirdiği iki ahbabının kendi masalarını bırakıp başkalarına yardakçılığa gitmelerini içerlemişti. Bir eliyle gözlüklü kızı kucaklamış, öteki elini Emin Kamil'in yalnız bırakıp gittiği diğer bir kızın omzuna dayamıştı. Profesör Hikmet'e döndü. Serserileri bırakıp gideceğim, paralarını da vermeyeceğim. İnsan arkadaş diye yanında getiriyor, iki laf etmeden gidip başkalarının pabuçlarını yalıyorlar. Profesör Hikmet oturduğu yerde hafif bir bel kırarak, "Hakkınız var beyefendi," dedi. "Hemen kalkalım mı, numaraları seyretmeyelim mi?" Hüseyin Bey cevap vermedi ve eliyle garsonu çağırdı. Ömer'le Ümit adam akıllı sarhoş olmuşlar ve el ele vermişlerdi. Macide bu manzaranın kendisini kızdırmadığını görünce acaba çok sarhoş muyum diye söylendi. Biraz başı dönüyor, gözleri dumanlanıyordu. Buna rağmen aklı başındaydı. Ömer'e ve yanındakine tekrar ve dikkatle baktı. Kızın sarı saçları yüzüne dökülmüştü. Açık kahverengi gözleri ufalmış, oldukça güzel ve sivri çenesi terlemişti. Yayvan bir gülüşle ağzı açılınca biraz kirli fakat muntazam dişleri görünüyordu. Macide içinden, "O da Ömer'in dudaklarına bakıyor," dedi. Bir an onların öpüştüklerini tasavvur etti ve hiç heyecanlanmadı. Kafasından ne halt ederlerse etsinler diye bir düşünce geçerken kendini topladı ve "Acaba sarhoşluk insanın bütün hislerini öldürüyor mu?" dedi. Fakat birdenbire içi ezildi. "Ben içmeden evvel de böyleydim, şimdi hatırlıyorum," diyordu. O zaman da Ömer'in halleri beni kızdırmıyordu. Ne üstüme vazife demeye başlamıştım. Bu hal bende bir kere daha olmuştu. Ne zaman bilmiyorum fakat çok korkunç bir şey. Emine teyzelerde böyle olmamış mıydım? Belki biraz başka şekilde fakat aynı hislerdi. Kendimi bırakmak ve ne olursa olsun karışmamak. Gönlümün onlarla hiçbir ilişiği kalmadığını gösteren bir his. Eyvah! Ömer de benim için onlar gibi mi oldu? İmkanı yok. Her şeye rağmen imkanı yok. Hep sarhoşluk. Çılgınlık. Yok yok aman yarabbi ben ne yaparım? Hüseyin Bey hesabı görüp ayağa kalkmıştı. Profesör Hikmet'e döndü. Haydi çıkalım onlara inat gidip başka yerde eğlenelim. Sen hanımefendiyi al. Bu sözle şair Emin Kamil'in terk ettiği kızı gösterdi. Hadi Ömer Bey gidiyoruz. Ömer ve Ümit yerlerinden fırladılar. Ömer alışkanlıkla karısının koluna girdi. Üçü beraber en önde çıktılar. Macide kendini kaybedecek kadar şaşkındı. Dumanlı kafasında muntazam bir fikir silsilesi kurmak için uğraşıyor ve muvaffak olamıyordu. Macide, kocası ve Ümit hep beraber bir otomobile bindiler. Hüseyin Bey de bu sefer gözlüklüsünü almış, şoförün yanına oturtmuştu. Profesör Hikmet ile diğer hanım başka bir arabaya kaldılar. Tam hareket ettikleri sırada Hüseyin Bey'in boğuk sesi işitildi, başını arkaya çevirmiş, "Gördünüz mü namussuzu?" diyordu. İsmet Şerif arkadan yetişti ve profesörün arabasına atladı. Herif muhakkak içtiklerini de benim hesabıma yazdırmıştır. 21. ayrımın sonu sayfa 227.